Ayrı Mickey, huzursuz adam, Henning Mankell. Sayfa 15, 1. bölüm, bataklıkların işgali. 1. kısım, Kurt Warlander 55. doğum gününü kutladığı yıl çoktandır yapmayı arzuladığı bir hayalini gerçekleştirmişti. 15 yıl önce Mona'dan boşandığı günden bu yana duvarlarında bir sürü kötü anının yapışıp kaldığı Maria Gatan'daki apartman dairesinden çıkıp şehir dışına doğayla baş başa olacağı bir yere taşınmak. Ne zaman yıpratıcı, gergin geçen bir iş gününün ardından akşam eve gelse bu daire ona bir zamanlar burada ailesiyle birlikte yaşamış olduğunu hatırlatıyordu. Eşi kendisini terk ettiği için eşyalar bile sanki suçlayan gözlerle bakar gibiydi. Wallander kendine bakamayacak yaşlara gelene dek orada oturabileceğini sanmıyordu. Daha henüz 60'ında bile değildi. Ama aklına sürekli babasının müzmin yaşlılık halleri geliyordu. Ona benzemeye hiç niyeti yoktu. Yine de sabahları tıraş olurken aynaya bakmak bile giderek babasına benzediğini görmesine yetiyordu. Gençken yüzü annesini andırırdı, fakat artık babası devreye giriyor gibiydi. Tıpkı gerilerden gelip farkı kapayarak görünmez finiş çizgisine yaklaşan bir koşucu gibi. Wallander'in hayat felsefesi aslında oldukça basitti. Yaşlanarak dünyadan kopuk, sadece kızı ve hala hayatta olduğunu arada bir hatırlayan, meslekten eski bir arkadaşının ziyaret ettiği, tek başına kalmış aksi bir bunak olmak istemiyordu. Dini inancı ise karanlık Styx nehrinin öte tarafında onu bekleyen bir şeylerin olduğuna kendisini ikna edemeyecek kadar zayıftı. Dipnot Styx nehri, Yunan mitolojisinde cehennem nehri. Bir zamanlar içinden çıkıp geldiği aynı karanlığa dönecekti bir gün. 50. doğum gününe kadar hep belli belirsiz bir ölüm korkusuyla yaşamış, bir ölü olarak geçirilecek sürenin ömürden daha uzun olduğu sözü neredeyse kendi görüşü haline gelmişti. Dipnot, yaşadığın her günü iyi değerlendir. Çünkü ölü olarak geçirilen süre ömürden daha uzun. Anonim bir söz. O güne dek çok fazla sayıda ceset görmüştü. İfadesiz yüzlerinden onların cennete gittiklerini söylemek zordu. Diğer polisler gibi kendisi de her türlü ölüm şekliyle karşılaşmıştı. Polis merkezinde bir parti verip kesilen pastadan sonra eski polis şefi Lisa Holgersson'un yaptığı çok süslü ama bir sürü boş lafla dolu bir konuşmayla kutlanan 50. doğum gününün hemen ardından gidip kendine yeni bir dizüstü bilgisayar almış ve başından geçen ölüm vakalarında karşılaştığı bütün cesetlerle ilgili aklında kalanları not etmeye başlamıştı. Çok zahmetli bir işti ve neden böyle bir şeye kalkıştığını kendi de bilmiyordu. En sonunda 40 yaşlarında akla gelebilecek her türlü derdi olan problemli bir uyuşturucu bağımlısından bahsettiği 10. intihar vakasına geldiğinde pes etti. Adam kendini yaşadığı o uğursuz evin çatı katında asmıştı. İnfazını sallanırken boynu kırılıp yavaş yavaş boğularak ölmek zorunda kalmayacak şekilde hazırlamıştı. Adı Wellin'di. Patoloji uzmanı doktor, intihar eden adamın amacında başarılı olduğunu, böylelikle aynı zamanda yetenekli bir infazcı olduğunu da ortaya koyduğunu söylemişti. Bu işin ardından Wallander, intihar vakalarını bir kenara bırakıp, aptal gibi birkaç saatini de ölü olarak bulduğu gençlerle çocukları hatırlamaya çalışarak geçirdi. Ve kısa bir süre sonra bunu da bıraktı. Çirkin bir tarafı vardı bunun. Sanki yaptığı sapıkça, aykırı, yasa dışı bir şeymiş gibi giriştiği işten utanıp bilgisayarını yakarak yok etti. Normalde neşeli bir insandı aslında. Sadece bir anlık kişiliğinin başka bir yüzünün ortaya çıkmasına izin vermişti. Ölüm her dakika beraber olduğu bir refakatçiydi. Görev başında adam öldürdüğü de olmuştu. Ama ardından açılan soruşturmada gereksiz yere şiddet uygulamadığı ortaya çıkmıştı. İki kişiyi öldürmüş olduğu gerçeği ölene dek vebalini boynunda taşıyacağı bir acıydı. Eğer yüzü çok az gülüyorsa bu katlanmak zorunda olduğu şeyler yüzündendi. Derken bir gün çok önemli bir karar verdi. Löderup yakınlarında bir kasabaya gitmişti. Babasının bir zamanlar oturduğu bölgeye yakın bir yerdi burası. Başından tatsız bir hırsızlık olayı geçen bir çiftçiyle konuşması gerekiyordu. Dönüşte Ülstad'a gelirken tarihi yol üstünde satılık ev ilanı veren bir emlakçı tabelası gördü. Birden karar verip aniden arabayı durdurdu, geri döndü ve adrese giden yola saptı. Daha arabadan inmeden evin bakıma ihtiyacı olduğunu anlamış, müstakil olan ev ilk yapıldığında U şeklinde inşa edilmiş olduğu belliydi. Altyapısı ahşap kaplamaydı ama bugün evin bir kanadı yoktu, yanmıştı belki. Etrafını dolaştı, sonbaharın ilk günlerinden biriydi. Başının üstünden uçarak güneye göç eden bir kaz sürüsü gördüğünü hala hatırlıyordu. Pencereden içeri baktı, bir süre inceledikten sonra aslında sadece çatının onarıma ihtiyacı olduğunu anladı. Manzarası mükemmeldi, uzaklarda denizi seçebiliyordu ve hatta Polonya'dan Üstad'a sefer yapan feribot gemilerinden biri bile görünüyordu. 2003 Eylül'ünün o öğleden sonrası şehir dışında o ücra yerde bulduğu bu eve duyduğu aşkın başlangıcı olmuştu. Doğruca Üstad'ın merkezine, emlakçının ofisine sürdü arabasını. Eve istenilen fiyat taksitlerini karşılayabileceği kadardı. Ertesi gün pazarlık için yeniden emlakçıya gitti. Adam makineli tüfek gibi hızlı konuşan genç biriydi. Başka bir evrende yaşıyordu sanki. Evin bir önceki sahiplerine Stockholm'dan Skåne'ye taşınan genç bir çift olduğunu söyledi. Ama taşınmalarının ardından daha eve eşya almaya bile vakit bulamadan ayrılmaya karar vermişlerdi. Yine de bu boş evin duvarlarına sinmiş, kendisini korkutan bir şeyler yoktu. Ayrıca en önemli olan, o konuda da hiç pürüz yoktu. İstediği an taşınabilirdi. Çatı daha 1-2 sene dayanırdı. Tek yapması gereken odalardan bazılarını yeniden döşemek, belki banyoya yeni bir küvet koydurmak ve mutfağa da yeni bir fırın almak olacaktı. Termosifon taş çatlasa 15 yıllıktı ve evin geri kalan boru döşemeleriyle elektrik donanımının durumu da bundan farklı değildi. Oradan ayrılmadan önce Wallander başka alıcıların olup olmadığını sordu. Emlakçı bir kişinin olduğunu söyledi. Bariz şekilde endişelenmiş gibi davranıyordu. Sanki evi gerçekten Wallander'in almasını istiyor ama bir an önce karar vermesinin daha iyi olacağını ima ediyordu. Oysa Wallander'in böyle bir oldu bittiye getirilmeye niyeti yoktu. Kardeşi müteahhit olan iş arkadaşlarından biriyle görüştü ve hemen ertesi gün gelip evi inceleyerek durum tespiti yapması için bir bilirkişi ayarladı. İncelemesi bittikten sonra adam da evde Wallander'in kendi tespitinden farklı bir şey bulamamıştı. Aynı gün içinde birikimlerini koruduğu bankanın müdürüyle görüşüp evi satın alabilmesi için yeterli miktarda ipotekli kredi verilebileceğini öğrendi. Wallander, Uystad'da geçirdiği yıllarda nerede kullanacağını bilmeden bir kenara para koyup birikim yapmıştı. Bu da evin peşinatını ödemeye yetecekti. O gece evde mutfak masasında oturup temiz bir hesap yaptı. Durum ciddi ve kayda değerdi. Gece yarısı olduğunda artık kararını vermişti. Karatepeler adı verilmiş o inanılmaz dramatik isimli evi alacaktı. Saat geç olmasına rağmen kızı Linda'yı aradı. Linda Malmö otoyoluna yakın yeni yapılan sitelerde oturuyordu. Genç kadın hala uyanıktı. "Hemen çık gel," dedi Wallander heyecanla. "Sana haberlerim var." "Neymiş gecenin bu saatinde?" "Yarın izin günün olduğunu biliyorum." Birkaç yıl önce Mosby sahilinde kumsalda yaptıkları bir yürüyüş sırasında Linda'nın kendi izinden giderek polis kuvvetlerine katılacağını söylemesi ona tam bir sürpriz olmuştu. Anında neşesinin yerine geldiğini hatırlıyordu. Sanki kızının verdiği bu karar polis memuru olarak geçen yıllarına yeni bir anlam kazandırmıştı. Linda eğitimini tamamladıktan sonra Üstad kuvvetlerine atanmıştı. İlk birkaç ayı Wallander'in yanında Maria Gata'nda bir apartman dairesinde geçirmişlerdi. Şartlar aslında çok ideal değildi. Kendisinin belli bir yaşam tarzı vardı. Ayrıca kızının büyüdüğünü kabullenmesi de çok güç oluyordu. Sonrasında Linda kendine küçük bir apartman dairesi bulup taşınınca sürtüşmeleri sona ermişti. Sabahın ilk saatlerinde kızı çıka geldiğinde ona planlarını anlattı. Ertesi gün birlikte bakmaya gittiklerinde kızı evi görünce çok beğendiğini söylemişti. Başka hiçbir ev bu kadar uygun olamazdı. Belki sadece şu denize inen hafif eğimli yokuşun tepesinde olan toprak yolun ucundaki diğer ev dışında. Büyük babam gayipten gelip seni bulacak dedi şakayla. Ama korkmana gerek yok. Eminim o koruyucu meleğin olur. Satış kontratını imzalamak Wallander'in hayatında önemli ve mutlu bir andı. Elinde bir deste anahtarla buluvermişti kendini. 1 Kasım'da taşındı. 2 odasını restore ettirmiş ama mutfağa yeni bir ocak almaktan vazgeçmişti. İçinde yanlış yaptığına dair hiçbir şüphe olmadan ayrılmıştı Maria Gatan'dan. Taşındığı gün keşişlemeden esen kuvvetli bir rüzgar vardı. İlk akşam şiddetli artan fırtına yüzünden elektrikler gitmiş, Wallander yeni evinde zifiri karanlıkta oturuyordu. Kirişlerden çıtırtılar ve kapılardan gıcırtı sesleri geliyordu. Tavanda bir yerin aktığını fark etti, yine de pişman değildi. Burası onun yaşayacağı yerdi. Evinin dışında bir köpek kulübesi vardı. Küçüklüğünden beri hep bir köpeği olsun istemiş, tam 13 yaşına basıp tam ümidini kesmişken anne babası hediye olarak ona bir tane almışlardı. O köpeği dünyadaki her şeyden çok sevmişti. Hatta şöyle bir düşününce sevginin ne demek olduğunu kendisine köpeği Saga'nın öğrettiğini söyleyebilirdi. Köpek 3 yaşındayken bir kamyonun altında kalmıştı. Yaşadığı şok ve üzüntü genç yaşında başına gelenler arasında en kötüsüydü. Neredeyse 40 yıl sonra bile bu olayla tattığı o karmaşık duygular Wallander'in hafızasında dün gibi tazeydi. Ölüm vuruyor diye düşünürdü bazen, güçlü ve affetmeyen bir yumruk gibi. 2 hafta sonra bir köpek aldı, siyah, yavru bir labrador. Tam olarak safkan değildi ama sahibi onun yine de iyi bir cins olduğunu söylemişti. Wallander köpeğe Jussi adını vermeye daha önceden karar vermişti. Jussi kendisinin de büyük hayranlık beslediği dünyaca ünlü İsveçli tenorun adıydı. Evi alışının üstünden neredeyse 4 yıl geçtikten sonra 12 Ocak 2007'de Wallander'in hayatı bir anda değişti. Çevrede bir gören yokken ardından bakıp izlemekten zevk aldığı Christina Manguso'nun birkaç adım peşinden gitmek üzere tam koridora çıkarken ofisinde telefon çaldı. Önce aldırmamayı düşündü ama sonra dönüp yeniden içeri girdi. Arayan Linda'ydı. Hane içi şiddet ve saldırı vakalarıyla üstadın her zamankinden farklı bir hareketlilik içinde olduğu yeni yıl gecesinde mesai yapmış olduğu için birkaç günlük izni olduğunu söylüyordu.
''Bir dakikan var mı?''
''Yok aslında, büyük bir olayın faillerini tespit etmek üzereydik.''
''Seni görmem gerekiyor.''
Wallander kızının sesinden gergin olduğunu fark etti. Endişelendi hemen. Eskisi gibi başına bir şey geldiğini düşündü. ''Ciddi bir durum mu var?''
''Hayır, yok.
Seninle saat 1'de buluşabilirim.''
''Mosby sahil plajına ne dersin?''
Wallander kızının dalga geçtiğini sandı. ''Mayomu da getireyim mi?''
''Ben ciddiyim. Mosby sahili ama mayo yok.
Dışarıda buz gibi rüzgar eserken bu havada oraya gidip ne yapacağız?''
''Saat 1'de orada olacağım. Sen de öyle.''
Genç kadın telefonu onun bir şey sormasına fırsat bırakmadan kapatmıştı. Linda ne istiyordu acaba? Orada bir süre dikilip bir cevap bulmaya çalıştı. Ardından merkezin en iyi televizyon donanımına sahip konferans salonuna gitti. Orada oturup 2 saat boyunca eski bir silah kaçakçısı ile karısına karşı ölümle sonuçlanan saldırı ve soygunla ilgili üstünde çalıştıkları vakanın CCTV kanalı tarafından görüntülenmiş kamera çekimlerini izledi. Saat yarıma gelirken işin henüz sadece yarısını halledebilmişlerdi. Wallander ayağa kalktı, bantların geri kalanını saat 2'den sonra izleyebileceklerini söyledi. Öystad'da en uzun süreli birlikte çalıştığı memurlardan olan Martinson şaşkınlıkla ona bakıyordu.
''Yani şimdi bırakalım mı diyorsun? Bu kadar çok iş varken. Sen genellikle öğle yemeği arası vermezsin.''
''Yemeğe gitmiyorum. Bir randevum var.'' Odadan çıktı, sesinin gereksiz yere sert çıktığını düşünüyordu. Martinson ile sadece iş arkadaşı değil, aynı zamanda dosttular. Löderup'ta yeni evine taşındığı için parti verdiği zaman yeni evi, köpeği ve kendisi için övgü dolu konuşmayı yapan elbette ki Martinson olmuştu. ''Biz 2 yaşlı çok çalışan bir ekip gibiyiz.'' diye düşündü polis merkezinden çıkarken, birbirini tetikte tutmak için sürekli didişen yaşlı bir çift gibi. Arabasına yürüdü, son 4 yıldır kullandığı bir Peugeot'ydu ve oradan ayrıldı.
Bu yoldan kim bilir kaç kez geçtim ve daha kaç kez geçeceğim. Kırmızı ışığın değişmesini beklerken hiç görmediği bir kuzeni hakkında babasının söylediği bir şey geldi aklına. Kuzeni Stockholm'daki adacıklar arasında işleyen bir feribotun kaptanıydı. Kısa seferlerdi bunlar. Her biri beşer dakikalıktı ama yıllarca hep aynı güzergâhta gidip gelirdi. Ekim ayının bir öğleden sonrasında adam birden içinden gelen bir duyguyla rotasını değiştirmişti. Feribot tıka basa doluydu ama kuzeni gemiyi dosdoğru açık denize sürmüştü. Sonrasında verdiği ifadede feribotun yakıt deposunda kendisini Baltık devletlerden birine götürecek kadar dizel olduğunu bildiğini söylemişti. Öfkeli yolcular tarafından baskı altına alınmış, sahil güvenlik yetişip onu yeniden rotasına sokmuştu. Ama adam sonrasında sadece bu kadarını söylemiş, neden böyle davrandığını ise hiç açıklamamıştı. Tuhaf bir sezgiyle Wallander kuzenini anladığını hissediyordu. Arabasıyla sahil yolu boyunca batı yönünde ilerlerken ufukta kapkara fırtına bulutlarının toplandığını gördü. Radyo akşama daha fazla kar yağabileceğinin uyarısını yapıyordu. Marsvin Shore'a sapan yan yola varmadan önce bir motosiklet onu solladı. Motosikletli yanından geçerken el sallamış, Wallander'in de aklından ister istemez kendisini en korkutan şey geçmişti. Linda'nın başına bir gün bir motosiklet kazasının gelebileceği. Kızı birkaç yıl önce yeni aldığı gıcır gıcır Chrome Harley Davidson motosikletiyle apartmanının önünde bitiverince pek şaşırmış, kaskını çıkarırken kızına sorduğu ilk şey aklını kaçırıp kaçırmadığı olmuştu. Linda kocaman mutlu mutlu sırıtarak ''Hayallerimin hepsinden haberin yok işte'' demişti. ''Tıpkı benim de senin içinden geçenleri bilmediğim gibi.''
''Benim motosiklet hayal etmediğim kesin.''
''Çok yazık, oysa birlikte gezebilirdik.'' Eğer motosikleti bırakırsa ona bir araba alıp bütün benzin parasını da kendi vermeyi teklif etmiş ama kızı geri çevirmişti. Wallander bu savaşı kaybettiğini biliyordu. Kızı inatçılığını kendisinden almıştı. Ettiği teklif ne kadar cazip olursa olsun motosikleti onun elinden asla alamayacağını biliyordu. Mosby sahilinde ıssız ve rüzgarlı otoparka saparken kızının kaskını çıkarmış, saçları rüzgarla savrulurken bir kum tepeciğinin üstünde kendisini beklediğini gördü. Wallander motoru durdurdu ve oturduğu yerden bir süre üstüne koyu renk deri giysiyle Kaliforniya'da bir mağazadan belki bir aylık maaşına denk paraya satın aldığı pahalı botlar çekmiş kızını izledi. ''Bir zamanlar kucağımda oturan küçücük bir kızdı.'' diye düşündü. ''Ve ben onun hayatının en büyük kahramanıydım. Artık 36 yaşında ve tıpkı benim gibi bir polis. Kendi aklı var ve yüzünde mutlu bir gülümseme. Daha ne isterim?'' Arabanın kapısını açıp rüzgara çıktı. Kızının yanına varana kadar yumuşak kum zeminde güçlükle yürüyerek ilerledi. Kızı onu görünce gülümsedi. ''Tam burada bir şey olmuştu.'' dedi kızı. ''Ne olduğunu hatırlayabiliyor musun?''
''Bana polis olacağını söylemiştin. Tam bu noktada.''
''Benim aklımdaki başka bir şeydi.'' Kızının kastettiği şeyi hatırlamıştı.
''Burada kıyıya bir lastik bot sürüklenmişti. İçinde iki erkek cesedi vardı.'' dedi Wallander. ''Uzun yıllar önceydi. Tam olarak ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Başka bir dünyada meydana gelmiş bir olay da diyebilirsin buna.''
''Bana o dünyadan bahset.''
''Beni buraya bunun için çağırmış olamazsın.''
''Sen yine de anlat.''
Wallander elini suya doğru uzatıp gösterdi. ''Deniz aşırı ülkeler hakkında fazla bir şey bilmezdik. Hatta bazen başka Baltık ülkesi yokmuş gibi davranırdık. En yakın komşumuzla bile ilişkimiz yoktu. Onlar da bizden kopuktu.'' Derken bir gün kıyıya o lastik şişme bot vurdu ve soruşturmalar beni ta Letonya'da Riga'ya kadar götürdü. Artık var olmayan bir demir perdenin ötesine geçmiştim. O zaman dünya çok başkaydı. Daha kötüydü veya iyiydi diyemeyeceğim, farklıydı sadece.
''Bir bebeğim olacak.'' dedi Linda. ''Hamileyim.''
Wallander kızının ne söylediğini sanki anlayamamış gibi nefesini tuttu. Sonra deri giysinin altına gizli karnına indirdi gözlerini. Linda bir kahkaha patlattı.
''Görecek bir şey yok. Daha ikinci ayında henüz.''
Wallander eski günleri şöyle bir düşününce Linda'nın bu sersemletici haberi verdiği buluşmanın her bir detayını hatırladığını fark etti. Sahil boyunca sert esen rüzgara karşı iki büklüm yürümüşler, kızı sorularına cevap vermişti. Bir saat sonra yeniden polis merkezine geri döndüğünde kendi yetkisinde olan soruşturma konusunu neredeyse tamamen unutmuş olduğunu gördü. O gün akşamüstü tam yeniden kar yağmaya başladığında silahlı soygun ve hunharca işlenen bir cinayete karıştığını düşündükleri iki adamın resimlerini buldular. Wallander hepsinin bildiği şeyi bir cümleyle toparladı. Yani olayın çözülmesinde büyük bir adım atmış olduklarını. Toplantıları bitip herkes önündeki kağıtları toplarken Wallander aldığı büyük ve güzel müjdeyi arkadaşlarıyla paylaşmak için içinde dayanılmaz bir istek duydu. Ama bir şey söylemedi elbette. Meslektaşlarının kendi özel hayatına bu derece girmesine izin veremezdi. Asla olmazdı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 27.